Ayrım 17, sayfa 196. Konuşulanlardan pek bir şey anlamıyordu. Hem dilde zorlanıyordu, hem içerikte. Avrupa'nın en elit diplomatları son derece teknik konuları zor anlaşılır bir dille, gayet karmaşık terimlerle anlatıyor, bir anda şaşkınlıkla dinliyordu. Gazetecilikte fark yaratan bir özelliği orada imdada yetişti. Bilmediğini bilir gibi yapmaz, bilmemekten utanmaz, anlamazsa komplekse kapılmaz sorardı. O zaman da öyle yaptı. Delegasyonda yakın gördüklerine, oradaki yabancı gazetecilere, elçilikteki hariciyecilere bilmediği anlamadığı her şeyi çekinmeden sorar oldu. Adeta bir Avrupa topluluğu stajına başlamış, kendine eğitim almıştı. Ona yardımcı olanlardan biri de Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun genel sekreteri Emile Noel'di. Türkiye'de doğduğu için Türkiye'ye özel ilgisi, Türklere özel sevgisi vardı. Bülent İktisadi Kalkınma Vakfı aracılığıyla onunla yakın ilişki kurdu. Bir gün evlerine davet etti. Doğrusu kabul edeceğini düşünmemişti. Olur cevabını alınca heyecan içinde Cemre'ye koştu. Küçücük evde sınırlı imkanlarıyla AYT Genel Sekreterini ve Türk Büyükelçilerini ağırlayacaklardı. Ama paniğe kapılmadılar. 8 kişi davetliydi. 6 bıçaklar olduğunu fark ettiler. Bülent metroya atladı, bıçak satın alıp geldi. Fırına börekler atıldı. Konuklar geldi. Börek bir türlü kabarmadı. Emile Noel fırının başına geçip böreği incelemeye aldı. O gece de güzel bir hatıra olarak hafızalarda kaldı. Daha iyi evlerde oturalım, daha lüks bir hayat yaşayalım gibi bir hırsları yoktu. Bülent'in hırsı gazetecilik kariyerindeydi. Daha müreffeh bir hayatı kendisinden çok annesi için istiyordu. Ömrünü oğlunun yaralarının iyileşmesine, onun en iyi koşullarda okumasına adayan, bunun için her türlü fedakarlığı yapan, sonunda hastalıklarıyla baş başa yapayalnız kalan annesini daha konforlu bir eve taşımak, sobadan kurtarmak, şoförlü bir araba tutmak, onu hayatının son yıllarında rahat ettirmek. En büyük arzusu buydu. Ama Mürvet Hanım küçük oğlunu da geline emanet edip yolcu ettikten sonra yaşama tutulmayı bırakmıştı. Milliyet'te oğlunun tercümesiyle ve kendi adıyla yayınlanan Büyük Lokma romanı 1972'de yine kendi adıyla kitap olarak piyasaya çıkması bile onu hayata döndürmedi. O yılın başında artık hepten boşalan yaşlı konakta zatürre oldu. Amerikan hastanesine kaldırdılar. Hemen bir anta haber verdiler. Mehmet Ali derhal geldi. Annesini bir deri bir kemik halde buldu. O ilk izlenimi refakatçi Mehmet Ali Birand'ın 23 Şubat gecesi Amerikan hastanesinin 25 No'lu odasından eşi Cemre'ye yazdığı satırlardan okuyalım şimdi. 23-24 Şubat 1972 Amerikan hastanesi, oda 25. Sevgilim, annem ile şu anda karşı karşıyayım. Karşımda bir kemik külçesi yatıyor. Bak hikayeyi başından bu yana anlatayım. Pazartesi günü THY ile saat 7'de eşi köyemin. Uçağı Ural karşılayınca annemin öldüğünü zannettim. Onu da 8 saat önce indiği Beyrut'tan geri çağırmışlar. Yolda durumu yeniden anlattı ve bana çok kritik olduğunu söyledi. Hastaneye girince bütün aileyi odanın kapısında buldu. Kimseye merhaba demeden içeri girdim. Cemre orada mahvoluyorum zannettim. Bir kemik yığını vardı karşımda. Burnuna oksijen tüpleri takılmış, bir ay öğretmen kesilip damara iğne sokulmuş. Bir yandan kan veriliyor, diğer yandan serum. Bayılacağım zannettim. Hafifçe gözlerini açtı, beni gördü ve incecik bir sesle ''Ben ölüyorum Ali'cim'' dedi. İşte o anda artık kendimi tutamadım. Dışarı fırladım. Ve ilk defa milletin ortasında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Annem artık gitmişti. Bir iki saat sonra Reha geldi. Beni ve Ural'ı kenara çekip nazikçe 48 saati kaldığını söylediler. Bu olamazdı. Bu kadının önüne ne kadar adaletsiz bir şey olamazdı. Sürüklenerek kendimi yine odaya attım. Zavallıcım gözlerini aralayıp beni gördükçe ''Cemre nasıl, seni bedbaht ettim'' deyip duruyordu. Cemre bir ara etrafında herkes kayboldu ve mucize olmalı ve olacak diye söylendi. Galiba da oldu. Salı gecesi hastanede kaldım. Gece 11'de nöbeti aldım ve ertesi sabah 11'e kadar bir dakika gözümü kırpmadan anamı bekledim. O gece rahatladı biraz Cemre. Sanki mucize gerçek olmuş, gidiş durmuştu. Reha, Ali Mürvet uçurumun kenarına geldi ve durdu dedi. Konsültasyondan sonra bazı ilaçlar eklendi ve tedaviye devam kararı alındı. Şimdi bekliyoruz, yani hayatını mümkün olduğu kadar uzatıp vücudun tekrar toparlanmasını bekliyoruz ama annem tam giderken durdu. Bu gece de nöbet bende. Ne yaptığımı bilmiyorum. Bugünün tarihini bile bilemiyorum. Şimdi saat gecenin biri. Biraz önce sürgüsünü verdim. Altını pamuklarla sildim. Yan odada kanserli bir kadıncağız var. Ölmek üzere. Durmadan bağırıyor. Öbür tarafta da yeni bir çocuk dünyaya geldi. Ağlıyor. Seni özledim mi diye sorarsın Cemre. Şu sırada öylesine anneme düştüm ki bilemezsin. Sana olan özlemimi de anne ve kardeşlerini karşımda görüp gidermeye çalışıyorum. Seni çok çok öperim. Henüz ne zaman geleceğini bilemiyorum. Mehmet Ali 2 haftaya aşkın süre hastanede annesinin yanında kaldı. Mürvet Hanım bir ara gözünü açtığında beni bırakın artık. Sizi mutlu olmanıza bakın. Yalnız ağabeyin sana muhtaç. Onu yalnız bırakma dedi. Doktorlar da durumunun stabilize olduğunu söyleyince bir an 10 Mart'ta Brüksel'e döndü. Lakin 2 gün sonra annesinin ölüm haberini aldı. Hayatı boyunca neden döndüm, son anına kadar başında beklemedim diye üzülecekti. Yatılı okulda ilk kez ayrı kaldığında o ölürse ben ne yaparım diye ağladı. Londra'da ameliyat yatağında Allah'ım annemi rahat ettireyim, son elimden al diye dualar ettiği annesi yoktu artık. Onu son döneminde rahat ettiremediği için hep suçlu hissedecekti. Cenazeye geldi. Annesini hiç tanımadığı babasının yanına defnetti. Konağı satışa çıkartıp Brüksel'e döndü. Onu İstanbul'a bağlayan son bağ da kopmuştu. Artık Cemre dışında kimsesi yoktu. Cemre AAT kursunu bitir bitirmez NATO'ya müracaat etti. Üniversite tezini NATO üzerine yapmıştı ama bunun yetmeyeceğini, bir torpil bulmak üzerine gerektiğini düşünerek Türkiye'den ayrılmadan önce Dışişleri Bakanı Osman Olcay'dan yardım istemişlerdi. Olcay da NATO'daki muhataplarına bir tavsiye mektubu yazmıştı. Ancak Brüksel'deki tabirle bu teşebbüsün pistonu yüksek gelmişti. NATO'da büyük torpiller işe yaramaz, daha küçük pistonlar iş görüldü. Olcay'ın tavsiyesini yapamadığını NATO basın sözcüsünün Türk yardımcısı Kamran İnan halletti. Onun ön ayak olmasıyla Cemre, NATO'nun demir kapıları ardındaki arşivinde 2000 dolar maaşla işe girdi. Bir kere daha tarih karşısına arşivi çıkarmıştı. Yine her zaman olacağı gibi Mehmet Ali'den fazla kazanıyor, onu görmek için Can Atacı'yı arşivleri de elinde tutuyordu. Ama meslek ilkeleri gereği koklatmayacaktı. Parayı değil, arşivi. Mehmet Ali ise kendini iyiden iyiye Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkileri meselesine vermişti. Hem konuyu öğrenmeye çalışıyor, hem öğrendiklerini İktisadi Kalkınma Vakfı'yla paylaşıyor. Her Türkiye'ye geldiğinde Mehmet Koç'la görüşerek ona gelişmelerle ilgili briefing veriyordu. Resim. Cemre Birand NATO'da. Cemre Birand'ın NATO'da iki yetkiliyle birlikte fotoğraflarını, ayakta çekilmiş fotoğraflarını görüyoruz. Türkiye'de Avrupa'ya, Avrupa'da da Türkiye'ye ilgi henüz azdı. Batı'dan bakınca Türkiye NATO'nun uç sınırında, Ruslar geldiği zaman yaklaşık 150 bin askerini feda edip Batılılara ilk gün kazandıracak sadık bir müttefik, bir tampon bölge olarak görünüyordu. O kadar. İçimize almayalım ama küstürmeyelim de, iyi davranıp oyalayalım havasındaydılar. Türkiye'de bir kesim bu pazar ortaklığını, onlar ortak biz pazar formülle değerlendiriyor, fazla ciddiye almıyordu. Oysa 1969'da henüz 6 üyeli olan AYT ile resmi müzakerelere başlamış, 1970 sonunda geçiş döneminde gümrük birliğinin gerçekleşme koşullarını belirleyen katma protokol imzalanmıştı. Ancak ortak pazar rekabeti karşısında ayakta kalmakta zorlanacağını fark eden büyük Türk sermayesi gümrük duvarlarına sarılmış, hükümette gümrük birliği sürecini oyalamaya, koşulları esnetmek için çabalamaya başlamıştı. 1972 geldiğinde Belçika Kralı'nın Türkiye'ye yapacağı resmi gezi Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamları nedeniyle iptal edildi. İlişkiler hepten gerilmişti. Yeni Dışişleri Bakanı Bayülken AYT başkentlerine katma protokolü esnetmesi talebiyle sefere çıkmış ama madem esneme isteyecektiniz, itirazınızı niye baştan söylemediniz diyen batılı bürokratlarla karşılaşmıştı. 30 seneden fazla sürecek ve sonunda Türkiye'nin tam üyelik ümitlerinin tamamen tükenmesine umutlanacak bir tıkanmanın ilk işaretleriydi bunlar. Bir an işte bu curcunanın içine düşmüştü. Konuya hakim oldukça aslında siyasetçilerin konuyu hiç bilmediğini, hükümetleri birkaç teknisyenin yönlendirdiğini fark etti. O dönem kendisi de AYT yanlısı, hariciyecileri kızıyor. Biz kendi başımıza bırakılırsak bu reformları hayatta yapamayız, mutlaka Batı'nın sopasına ihtiyaç var diyenlerle sert tartışmalara giriyordum. Zamanla bu görüşleri çok değişecek ve reformlar için Batı'nın sopası şart diyenlerin safına katılacaktı. Bölüm 15 Kıbrıs. Bir anda gazetecilik başarısının formülü yazılacak olsa herhalde unsurları şunlar olurdu. Şans, hırs, çalışkanlık, girişkenlik ve yetenek. 1974 yazında bunların hepsi bir araya geldi ve ona hayatının fırsatını sundu. O da bu fırsatı mükemmelen değerlendirerek kariyerini adeta kanatlandırdı. Şanstan başlayalım. Tatil için Türkiye'ye gelmişti. Cemre de Roma'da İstanbul'a uçacak, birlikte kuzasına gideceklerdi. Tam o sırada Kıbrıs harekatı başladı. Tarih 20 Temmuz 1974. Cumartesiydi. Bir an hemen Milliyet'e gitti. Gelişmeleri oradan izlemeye koyuldu. Türk askeri adaya ayak basmış, Birleşmiş Milletler ve NATO toplanmış ateşkes çağrısı çıkmıştı. Harekat pazartesi günü durduruldu. Acilen Cenevre'de bir konferans toplanacağı duyuruldu. Milliyet'in dış haberler servisi yangın yeri gibiydi. Şef Sami Koyen'in başını kaşıyacak hali yoktu. Birçok dünya gazete ve dergisinin Türkiye'deki temsilcisi olduğu için onlara haber yetiştirmeye çalışıyordu. Bu durumda Abdi İpekçi'yi biraz kızdırıyordu. Şimdi formülün ikinci unsurunu devreye sokalım. Hırs. Koyen'in yokluğunu ve İpekçi'nin burukluğunu fark eden Biram hemen hamlesini yaptı. Cenevre konferansına ben gitmek istiyorum dedi. Normal koşullarda bu Koyen'in hakkıydı ancak İpekçi manidar bir tonlamayla zaten Sami Bey de ortada yoklar diyerek onayladı. Hırs şansla birleşince fırsata dönüştü. Biram Koyen'in aniden ortaya çıkıp işi elinden kapma ihtimaline karşı apar topar pasaportunu ve harcırağını aldığı gibi yola çıktı. İpekçi ile konuşmalarının gecesinde Cenevre'ye inmişti bile. Konferans 25 Temmuz Perşembe akşamı başladı. 26 Temmuz Cuma günü 26 Temmuz Cuma günkü gazetede Mehmet Ali Biram Cenevre'den bildiriyor duyurusu manşetteydi. Türkiye pek kimsenin ilgilenmediği bir ülke iken bir anda dünya gündeminin bir numaralı maddesi haline gelmişti. Türkiye gibi Biram da bu krizde uluslararası alan açılıyordu. Orada kendi deyimiyle köpek gibi çalıştı. Sabahın köründen gece yarılarına kadar koşturuyor, bazen gün ışıncaya dek süren görüşmeleri izliyor, özel haber çıkarmaya çalışıyor, önemli figürler için portreler kaleme alıyor, izlenimler ve kulis dedikoduları yazıyordu. Birkaç günlük yoğun çalışmanın sonunda uykusuzluktan bitap düşmüş, müzakerenin sonuçlanmasını beklerken uyuyakalmıştı. Bu halde o Kıbrıs macerasının bir anısı olarak Herald Tribune Press Depressed, basın depresyonda başlığıyla basılmıştı. Türk heyetinden Coşkun Kırca'yla iyilik sayesinde içeriden rahat haber alıyor, hep bir arada çalıştıkları İngiliz ve Rum gazetecilerle haber paylaşıyor, böylece çok daha kapsamlı haberler yazıyordu. Herkes dip dibe çalıştığı için atlatma haber yakalamak zordu. Ama o bir yolunu bulup meslektaşlarını atlatıyor, haberi manşetten patlatıyordu. Gidişinin dördüncü günü ummadığı bir fırsat ayağına geldi. Gece yarısı bir basın ordusuyla birlikte müzakerenin yapıldığı binanın kapısında bekliyordu. Sıkışınca içeri girdi, tuvalete gitti ve birden gözlerine inanamadı. İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan pisuardaydı. Şans faktörü yeniden devreye girmişti. Sıra girişkenlikteydi. Hemen yanındaki pisuara yanaştı. Callaghan hafifçe gülümsedi. Her gün defalarca karşılaştıkları için artık gazetecileri tanıyordu. Hacet giderilerken bir an tespirle karışık sordu. Ne zaman yatmamıza izin vereceksiniz? Callaghan sıradan bir şey söyler gibi cevapladı. Ben de biraz önce konferansa ya anlaşın ya da dağılın dedim. Bu sabaha kadar biter. Biram heyecan içindeydi. Herkesin aradığı haberi tuvalette bulmuştu. Gazete basılmak üzereydi. Hemen telefona sarıldı. Abdi İpekçi'ye aradı. Abdi Bey hala gazetedeydi. Haberi verdi. İpekçi kim söyledi diye sordu. Ayrım sonu sayfa 205.